Ayrım 26. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 231. O canlı cansız, mükemmeliyetin içinde. Ne tek bir nefes, ne tek bir kıpırtı kalmıştı. Merak dolu, keskin gözler bu karmaşaya bakıyorlardı. Gaddar gökyüzünden çılgın, alaycı gözyaşları damlıyordu. Bilmemenin hayal kırıklığı, bilmenin dehşetiyle doluydu. Sanki aşk ve ölüm onu, çılgın hayatının ona katılmasını istediği yerde bekliyordu. Gözlerini kapattı. Yağmur yalnız ve terk edilmiş tenini yakıyordu. Ah şu zavallıya bir bakın. Utancın yüksek duvarının üzerinde flütünü çalıyor. Üstelik adı da yok. Aç gözlerini kardeşim ve arkadaşım. Royal Kanal'da olup bitenlere dikkatle bak. Şimdi de ilerideki dar yolda temiz, keten elbiseli bir dadı telaşsız bir şekilde yürüyor. Kenarları özenle, parlak krom şeritlerle süslenmiş bir bebek arabasını itiyordu. Arabanın içine gömülmüş, pembe tane bir bebek vardı. Bir elinde tuttuğu kitaptan bebeğine neler okuyordu. Yeşil gözlü, yılan figürleriyle süslü bilezikleri ışıl ışıl parlıyordu. Altın tozlar sandaletinin sardığı bileklerinden yukarı doğru yükselirken, ağaçlı yol üzerinde elindeki kitaptan ninnileri seslendiriyordu. Dublin şehrindeki insanlar dost canlısı ve medenidir. Ama kara kilisenin çevresinde 3 kez dolaşırsan şeytana rastlayabilirsin. Tepesindeki dağlardan bir kuş indi ve omzuna kondu. Büyük bir özenle kulağını hafifçe gagaladı. Başka bir kuş yavaşça aşağı süzüldü. Kanatlarını kapladı ve bebeğin bembeyaz boynuna sokuldu. İşte yanan çalının etrafında dolaşıyoruz. Bir, iki, üç. Üzerime gelen aptalların canı yansın. Şahin suratlı adamın gölgesi, sallanan köprünün üzerinde, eski püskü kıyafetleriyle, sallana sallana yürüyor. Damarlı elleriyle uzun, kemikli kafasını tutuyordu. Dışarıdan gelen çığlıkla yüzü buruşmuştu. Bu çığlık, yeryüzündeki her taşı, güneşten yıpranmış eski evlerin tuğlalarını bile incitmiş. Parlayan ufuktaki geniş bir çatlaktan, kanlı suları görünmez hale getirmiş, adeta pisliğinden arındırmıştı. Gökyüzü, nefret dolu bir ahenkle haykırdı. Geniş vadiler açıldı. Kara şahinler, kanatlarını acımasızca bedenlerine çarparak, dumanlar, ateşler çıkara çıkara yükseliyor, alçalıyorlardı. Gagaları dehşetle açılmış, küçük sarı gözleri, kuvars taşının buz gibi köşeleri gibi parlıyordu. Köprüdeki fena halde yaralanmış olan adam, yüce tanrım diye bağırdı. Bir o yana, bir bu yana yalpalıyordu. Yüzü dehşetle buruşmuştu. Tırnakları acıdan ve panikten kafa derisini yoluyordu. Acımasız çığlık, kırılan camlar gibi her tarafı harap ediyordu. Yüce tanrım, evim nerede? Güçlü göz kapaklarından kanlı gözyaşları süzülüyor. Cılız elmacı kemiklerinden aşağı iniyor. Köprünün taşları üzerine damlayıp etrafa saçılıyordu. Köprüden geç, havanın güzel olduğu yere gel. Buradaki tüm değişiklikler cennet içindir. Bir grup, baldırı çıplak oğlan, kirli yüzleri ve kirli kazaklarıyla, kanal sularının kenarındaki alçak duvarın eski parmaklıklarına oturmuş, kendini beğenmiş bir edayla, sivri uçlu iğnelerin takılı olduğu bir ağla balık avlıyorlardı. Sanki kazara, balıkların yerine insan yavruları, sivri uçlu iğnelerin zıpkınladığı, parça parça olmuş kol ve bacaklarıyla, içinden kurtulamadıkları ağla birlikte, bir selin içinde sürükleniyorlardı. Oğlanlar, parçalanmış ayaklarını suyun içinde çırptılar ve neşe içinde birbirlerini itip kakarken şarkı söylüyorlardı. Oh, bize evimizin yolunu göster sevgili Tanrım. Çünkü çok yorgunuz ve uyumak istiyoruz. Yaklaşık bir saat önce yanımızda birkaç kız vardı. Neredeyse öldürene kadar onlara bindik. Nereye gidersek gidelim. Stony Bitter ya da Plimco. Her zaman becerecek piliçler buluruz. İşte bu yüzden bize evimizin yolunu göster sevgili Tanrım. Bize evimizin lanet olası yolunu göster. Adamın yüzü ızdırap dalgaları içinde kırılıyor, ufalanıyor ve eriyordu. Sendeledi. Dizlerinin üzerine çöktü. Tıpkı bir hayvan gibi. Köprünün sonuna kadar yerde süründü. Sonra ürperdi ve yüzüstü yere kapaklandı. Rüzgarın iç çekişiyle birlikte genç bir kadın belirdi ve içi boşalmış bedeninin tepesine dikildi. Parlak yeşil tuniğinin düğmelerini çözdü. ve bir dizinin üzerine çömeldi. Yuvarlak, bembeyaz göğsünü adama sundu. Bir eliyle göğsünü alttan destekliyor, diğeriyle koyu renk meme ucunu sıkıyordu. Gelin efendim, sütümden için ve güçlenin. Parmaklarının yumuşak bir baskısıyla açıktaki göğsünün ucundan dışarı bir damla beyaz bir sıvı fışkırttı. Damla yere, yüzüstü gömülmüş kafanın üzerine düştü. Hadi bayım, sütüm ılıktır, saftır ve sizi canlandırır. Bir damla daha düştü ve yerdeki içi boşaltılmış bedenden ölümcül, acı dolu bir inleme geldi. Yüzlerinden bitkinlik ve perişanlık akan şarkıcı olanlar sinsice birbirlerini dürtükledi. Gökyüzü hareketlendi ve yine o yoğun karanlık çöktü. Ona işaret ederek hareketsiz bırakan ışıkla kendini güvende hissetti. Havada hareket eden kol ve bacakların özgürlüğünü fark etti. Burası bildiği bir yerdi. Titrek, vahşi kanat çırpışlarıyla onu karşılayan karanlığı hissetti. Ağaçların ağır hüznü gecenin üzerine yayılıyordu. Hayaletlerin alınları parlayan mezar taşlarını fark etti. Kilisenin yüksek kulesinin tepesindeki granitten yapılmış, baş meleğin arkasındaki çanın sesi yükseldi. Kara kraterler açıldı ve ayın yüzü ikiye bölündü. Islak kanatların ona dokunduğunu, soğuk lezzetli bir korkunun içini aydınlattığını hissetti. Toprağa gömülmüş mezar taşlarının kızınmış siyah harfleri onunla konuştular. Ona altlarında yatanların saçma sapan hikayelerini anlattılar. Bir zamanlar dünyadayken sevgi ve nefret dolu, tutkulu ve kayıp yaşamlarını nasıl geçirdiklerini anlattılar. Bir zamanlar evlerinin duvarları sağlamdı. Korkunun, şüphenin, düzenbazlıkların karşısında duruyordu. Ve henüz umutlar tükenmemişti. Artık onların kendi kemikleri hüzünlü övgülerinden bahsediyordu. Üzerlerine yağmur düşüyordu. Ve onlar bunu hissetmiyordu. Bu bereketli dinginliğin içinde tuzağa düşmüş ve aptalca yenilmiş olarak yatıyorlardı. En mutluları ölmüş olan çocuklardı. Onlar asla hayatın oyuncaklarıyla oynamayı bırakmamışlar. Tuzaklarını tanımamışlardı. Ve kemikleri sonsuza kadar toprağın içinde şarkı söyleyecekti. Mezar taşlarının arasında hareket eden uzun, pelerinli bir figür belirdi. Acımasız parmaklarıyla uzun ateşi olan bir meşaleyi sıkıca tutuyor. Köy yarasaları yakalıyor. Ve onları acımasızca diğer eliyle tuttuğu derin bir torbaya sokuyordu. Yakalanan yaratıklar merhamet dillenircesine sızlanıyorlar. Paramparça olmuş etleriyle ağdan yapılmış torbanın içine debeleniyorlardı. Adam onlarla tıpkı çocuklarla konuşuyormuş gibi yumuşak bir sesle konuşuyordu. Susun benim kör güzelliklerim. Cömertliğimin içinde dinlenin. Kemik ve göğüs, kanat ve tüy, hepsini birden ezeceğim. Ardıç kuşu ve bülbül, serçe ve güvercin, gelin ve benim aşk ağımda ezilin. Onu boğuk karanlığın içinden belli belirsiz çağıran baş meleğin, heybetli gölgesinin altındaki, yaşlı sarmaşıklarla kaplı duvarın altından gelen ışığa doğru merhametsizce sürüklendiğini hissetti. Buzdan ter tabakaları vücuduna asılmıştı. Hastalıklı, umarsız bir korku bağırsaklarına çöreklenmişti. Azimle karşı koymaya çalıştı. Ancak neden korktuğunu bilmediği şeye doğru daha da yakınlaştı. Ve sonra onu gördü. Tuhaf bir ışıkla aydınlanmış, özenle kazılmış bir mezarın içinde babası çıplak bir halde oturuyordu. Her zamanki dikkatiyle bir gazetenin spor sayfasını okuyordu. Ara sıra dalgın dalgın kemikli dizini kasıyordu. Sanki evinin yatağında ya da ateşin yanındaki koltuklardan birinde oturuyormuş gibiydi. Büyülenmiş halde tüm bunları seyrederken tam babasının kulağının arkasında hışırtılı bir kıpırdama oldu. Sanki içinden bir şey dışarı çıkmaya çalışıyordu. Hafifçe parlayan derisinin altında kıvranan kemik gibi şey büyüdü, büyüdü ve canlıymışçasına atmaya başladı. Babası okumaya devam etti. Her zaman yaptığı gibi nefes alırken aptalca sesler çıkarıyordu. Gerilmiş deri, sesli bir şekilde uzunlamasına ayrıldı. Ve koca bir sıçanın başı dışarı çıktı. Kırmızı gözleri uğursuzca parlıyordu. Babasının kulağının arkasındaki delikten, kahverengi gövdesinin yarısını çıkarana kadar kıvrandı. Büyük bir çabayla ciyaklıyor. İğrenç ağzından dışarı fırlamış. Ön dişlerin arasından et parçaları sarkıyordu. Korkunç bir tiksinti kapladı bedenini. Midesindekiler boğazına kadar geldi. Bu tat dilini yaktı. Gözlerini kapatmak, çığlık atmak istedi. Ancak ikisini de yapamadı. Yapabildiği tek şey bu iğrenç yaratığın babasının kafatasını kemirerek kendisine yol açmasını izlemek oldu. Kürkü kan ve beyin parçalarıyla parlıyordu. Kurtulduktan sonra babasının omzunda oturup etrafına bakındı. Baykuş gibi kırmızı gözlerini kırpıştırdı. Hayvan babasının omurgasından aşağı indi ve mezarın karanlığında kayboldu. Belli belirsiz bir hıçkırık sessizliği bozdu. Mezardaki duymuş görünüyordu. Ancak dönüp bakmadı. Sadece iç geçirdi ve kafası bir taraftan diğerine hüzünlü bir şekilde sallandı. Çok iyi bildiği sıradan, sakin bir tonda konuşan sesi duydu. Gereksiz yere gözyaşı dökme. Ben çoktan öldüm ve bu başıma sık sık geliyor. Sıçan içinde endişelenmemelisin. Elbette onların da beslenmeye ve şişmanlamaya ihtiyacı var. Bırak da beni yesinler. Zaten başka bir işe yaramam. Yaşarken olduğumdan daha çok işe yarıyorum şimdi. Endişelenme sandığım. Konuşmak. Okyanusvari boşluklardan sıçramak. Aralarında uzanan buz tutmuş suları kırmak. Korkusunu ve öfkesini haykırmak. Sakinliğini yeniden kazanmak istedi. Ancak acımasız sessizlik devam etti. Hafifçe yağan yağmurun altında. Beyaz, narin çiçek tarlasının içinde durdu. Tek bir yıldız, gökyüzünü ele geçirmiş. Ağaçları yakın bir şekilde duruyordu. Sadece kendisinin yüksek sesli karmaşasını duydu. Sadece sürgünün karışık yollarını gördü. Gecenin ağzı onu içine çekiyordu. Anahtar kilidin içinde durmadan dönüyordu. Tepede durmadan oyalanıp duruyordu. Ormanda bir yaprak düşüyor. Tüm korkular onu çağırıyordu. Kolları, bacakları artık hapseden zincirlerdi. Sabit bir şekilde onu karanlığa kilitliyorlardı. Ne oldu diye soran bir fısıltı duydu. Darmadağın olmuş bir kafanın görüntüsü. Dikdörtgen pencereye yansıdı. Hiçbir şey dedi erkek kardeş tiksintiyle. Yatak örtüsünün altında yeniden yerleşirken. Bu pislik yine ıslak bir rüya görmüş. Kar ağır şehir trafiğinin altında kahverengi bir bulamaç halini almıştı. Ancak kaldırımlar ve oluklar boyunca ayaklar altında kalan buz cam gibi çatlıyordu. Eğimli çatıların üzerinde sert ve ışıltılı bir şekilde yatıyordu. Havada hafif bir ayaz vardı. Yeni yıla girilmiş olmasına rağmen Noel hala şehirdeki hakimiyetini sürdürüyordu. Sonu gelmeyen tebrikler sokak köşelerinde yankılanıyor. Selamlaşmalar sözlü bir yaylım ateşi gibi çağlıyordu. Ovalanan eller iyi niyetle karşısındakini kavramak için öne uzatılıyor. Omuzlar yumruklanıyor. Sırtlar sıvazlanıyor. İnsanlar kollarından tutularak eğlenceli tavernalara sürükleniyordu. Şenlik az da olsa hafiflemişti. Coşkular azalmıştı. Ancak eğlence düşkünleri yeni yılda devam edecek olan uzun ve zorlu yolculuğa çıkmadan önce bardaklarındaki son eğlence damlarını akıtmak konusunda kararlıydılar. Akşam karanlığında üstlerine piramit gibi yığılmış Noel ağaçları ve ökse otlarıyla at arabaları gürültüyle geçiyordu. Hayvanların buzlu zeminde kaymamaları için toynakların etrafına çaput bezleri sarılmıştı. Yırtık pırtık kıyafetler giymiş, kırmızı burunlu bir grup sokak çocuğu birhanelerin dışında ve köşelerinde dolaşıp mızıldanarak hala eğlenmeye devam eden insanlardan para dilenmek için ellerini uzatıyorlardı. Bu Noel babamızdan bir şey alamadık bayım. Babam greve katıldı. Zavallı babamın parmaklarında iltihap var hanımefendi. Noel'de sadece patates yedik. Bol miktarda bozuk para kaldırımlara dökülüyordu. Peniler, hatta zaman zaman gümüş paralar yerlere saçılıyordu. Dirseklerle dürtmeler, tekmelemeler, ısırmalar, karın üzerinde kıvranan küçük bedenlerin arasındaki eller, çılgınca yerdeki hazineye ulaşmaya çalışıyordu. Karmaşa canlanıyor, ışıklar göz kırpmaya başlayarak kasvetli evlerin cephelerini canlandırıyordu. Sokak lambaları titrek alevleriyle parlıyor, geçici bir süre durmuş olan kar, kanal boyunca dizilmiş ağaçların üzerinde ağırlık yapıyor. Dalları eğerek tekrar yağmaya başlıyordu. Aydınlatılmış dükkan vitrinlerinin önünden şekiller geçiyor. Camlara gölgeler düşüyordu. Cana yakın, uzak, genç, yaşlı, çirkin, güzel, canlı, ölü yüzler bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda ortadan kayboluyor. Kendi yolları üzerinden ya da şehrin parlak ışıkları altından veya derin gölgeler arasından akıyorlardı. Hareketsiz atlar, durdukları yerlere sidiklerini bırakıyorlar. Altlarından akan yeşil sıvı, kar üzerinde hışıltılı bir ses çıkarıyordu. Öfkeyle yanan ocakların üzerindeki kestanelerin kokusu, mum ışığının etrafında üşüşen, gece kelebekleri gibi. Genç, yaşlı, herkesi kendisine çekiyor. Eldivenli ya da çıplak eller, cezbeden sıcağa doğru uzanıyordu. Truva'nın modern hatları olan otobüsler, gürültülü bir şekilde geçiyorlar. İçine tıkışmış insanlar, nedense tuhaf ve mekanik görünüyorlardı. Zombiler gibi duruyorlar, oturuyorlar, kendi yansımaların içinden, dışarıdaki beyaz dünyayı seyrediyorlardı. Şehrin gürültüsü, mezarlığa uzaktan geliyordu. Seyrek ağaçların arasındaki mezar taşları, hayaletlerin alınları gibi parlıyorlardı. Soluk, ince ay, kalın kar bulutları arasında dolaşıyor. Joe ve Jem'in karla kaplı yol boyunca omuzlarında taşıdıkları, sade, cilasız tabutun üzerinde parlıyordu. Erkekler arkadaki iki kadının onlara yetişebilmesi için zaman zaman duraklıyorlardı. Konuşmuyorlar, yüklerinden dolayı derin, ancak düzenli nefes alıyorlardı. Tabutların hafif gıcırtısı, yere basan ayakların yumuşak sesi, yüksek çıkıyor. Uzaktaki bir köpeğin ulumaları ile kesiliyordu. Gri bulut örtüsünün altında, kilisenin çan kulesi yavaş yavaş yükselerek ortaya çıkıyordu. Yoldan çıktılar ve toprağa gömülü mezar taşlarının arasındaki, dolambaçlı yoldan yürümeye başladılar. Mezarlığın nispeten daha boş bir alanına gelerek tabutları bıraktılar. Nereye gittiklerini çok iyi bilen erkekler, sarmaşıklarla kaplı duvarın karşısındaki küçük işçi kulübesinden kazma ve kürek bulup kazmaya başladılar. 26. ayrımın sonu, sayfa 239.